Ayrım 22, sayfa 296. Kar Tanesi, Oxford 2001. Yılbaşı bütün coşkusuyla geldi Oxford'a. İstanbul'da görece daha sakin ve sönük yeni yıl kutlamalarına alışkın olan Peri, hayret ve ilgiyle gözlemledi teferruatlı hazırlıkları. Pırıltılı ışık taklarıyla süslenen sokaklar, dükkan vitrinlerini dolduran hediyelik eşyalar, karanlıkta ateş böcekleri gibi parlayan fenerleriyle Noel ilahileri söyleyen korolar. Bunca tantanaya rağmen öğrencileri olmayınca Oxford durgunlaşmıştı sanki. Yılbaşı zamanı burada yalnız olmak zordu. Peri gibi normalde yalnızlığı dert edinmeyen biri için bile. Her gün tek başına sadece 3 masası olan ufacık salaş bir Çin lokantasında karnını doyurdu. Yemekler genelde güzeldi ama arada bir bozuk bir tat yakalıyordu. Belki de aşçı manik depresifti. Ruh halindeki savrulmalar yemeklere de yansıyordu. Kitapçıdaki yarı zamanlı işine geri dönmüştü. Dükkan sahipleri müşteri çekmek için vitrini yeniden düzenlemesini istediler. Çılgın bir Noel ağacına ne dersiniz? Yasak kitaplarla süslenmiş dedi Peri. Tıpkı meyveleri yasaklanan bilgi ağacı gibi. Onların ağacı da dünyanın bilimum köşelerinde sansüre uğrayan eserleri taşıyacaktı dallarında. Harika dedi dükkan sahipleri. Toptan ona devrettiler bu görevi. Böylece Peri vitrinin orta yerine gümüşü bir ağaç kurdu. Dallarına kitaplar astı. Alice Harikalar Diyarında 1984, Madde 22, Cesur Yeni Dünya, Lady Chatterley'in Aşığı, Lolita, Çıplak Şölen, Hayvanlar Çiftliği, Kafka, Bertolt Brecht, Stefan Zweig, Jack London, Ömer Hayyam, Nazım Hikmet, Fatima Mernissi. Her yere fosforlu kartlar serpiştirdi. Yasaklandı, sansürlendi, yargılandı, yakıldı. Yalnızca Türkiye'de yasaklanmış kitaplar listesi bile o kadar uzundu ki bir ormanı kaplardı herhalde. Seneler evvelki bir yılbaşına gitti aklı. 10-11 yaşında olmalıydı. Babası Mensur tutup koca bir Noel ağacı getirmişti eve. Dükkan ve süpermarketlerde süslemeler göze çarpsa da mahalledeki ailelerin hiçbirinde böyle bir ağaç yoktu. Ağaç kapıdan kurulacağı köşeye taşınana kadar tıpkı yuvasına dönüş yolunu bulmak için yola ekmek kırıntıları döken masal kahramanı gibi plastik iğnelerini saçtı yerlere. Mensur'la Peri büyük bir gayret ve ciddiyetle süslediler ağacı. Yaldızlı şeritler, simli toplarla. Asacak ıvır zıvırları kalmayınca kendi süslerini yaptılar. Boyanmış cevizler ve kozalaklar, şişe kapakları, mantardan hayvanlar. Ucuz ve uyumsuz duruyordu ağaç ama sevmişlerdi gene de. Akşama doğru alışverişten dönen Selma salonun orta yerinde bunu görünce surat astı. Ne gerek vardı böyle bir şeye? Aa, yeni yıl geliyor ya dedi Mensur. Olur ya belki karısının haberi yoktur diye. Hristiyan geleneği bu dedi Selma. Müslümanlar böyle şeyler yapmaz. Hoppala. İki tane süs astık diye dinden mi çıkarız? Bir damla keyfi hakkımız yok mu? Mensur gözlerini devirdi. Bir ağaç süsledim diye Tanrı bizi terk mi edecek? Kendini ona sevdirmek için hiçbir gayret göstermiyorsun ki bey. Allah neden sevsin seni? Nereni beğensin? Peri başını yere eğdi. Kendini suçlu hissetti. Babası bu çamı onu sevindirmek için almıştı. Havadaki gerginlikten kendini sorumlu hissetti. İşleri düzeltmenin bir yolunu bulmak zorundaydı. Aklına bir fikir geldi. O gece uyumayıp herkesin yatmasını bekledi çocuk. Planını eyleme geçirmek için gölge gibi sessizce süzüldü. Ertesi sabah Nalbantoğulları salona girdiklerinde karşılarında esrarengiz şekilde süslenmiş bir ağaç buldular. Selma'nın tesbihleri, porselen atları, ince ince kesilip kurdele yapılmış ipek eşarpları sarkıyordu dallardan. Ağacın tepesinde minik bir cami tablosu vardı. Yanında da dikkatlice dengelenmiş dualar, hadis kitabı. Bak gördün mü, Hristiyan değil artık dedi Peri ışıl ışıl bir gülümsemeyle. Müslüman yaptım ağacımızı, sevdin mi anneciğim? Selma dona kaldı. Ne diyeceğini bilemedi. Belki de bir şey söyleyecekti ama arkalarında dikilen ve hayretle kızının yaptığı abideyi inceleyen Mensur aniden kıkırdamaya başladı. Kocasının kendisiyle alay ettiğini zanneden Selma alındı, hızla ve hışımla odadan çıktı. Anne babasını mutlu etmeye çalışan Pericik ortada kaldı. Aradan seneler geçmişti ama hala bilmiyordu Peri. O gün çocuk kafasıyla kurduğu İslami Noel ağacı hakkında annesinin ne düşündüğünü. Yılbaşından bir gün önce Peri yine kitapçıda çalışıyordu. Kemiklerini ısıtmak için orada bulunan yaşlı bir kadından başka müşteri yoktu. Dükkan sahipleri bir arkadaşlarını ziyarete gitmişlerdi. Diğer çalışanlar da izinliydi. Peri rafların tozunu alıp kahve yaptı, yerleri süpürdü, minderleri düzeltti, stokları kontrol etti, Giderek daha da çok sevdiği bu mekanda huzurluydu. İşleri bitince Azur'un kitaplarından birini aldı, bir koltuğa kıvrıldı. Profesörün bütün eserlerini bulmuştu burada. Dikkat çekici başlıkları ve geometrik desenli şömizleriyle tam 9 kitap. Rakamlara bakılırsa satışları çok iyiydi. Şu anda okuduğu Azur'un erken dönem eserlerinden biriydi. Zihni karışık olanlara rehber. Perinin karşısındaki koltukta oturan yaşlı kadın gözlerini kapadı, başı yana kaykıldı. Çok geçmeden uyuyakaldı. Peri bir battaniye bulup nazikçe üstünü örttü. Anadolu çamlarından damlayan reçine gibi zamk halinde uzayıp yavaşladı zaman. Etrafı okumak istediği bunca kitapla sarılı ve elinde Azur'un yazıları varken kendini yıllardır hissetmediği kadar mutlu hissetti Peri. Evet, profesöre hala kızgındı ama kitaplarına küsemezdi ve dersi bırakmamıştı. Bırakamamıştı. Kitaptan ancak bir bölüm okuyup bitirmişti ki dükkan kapısı Pirinççan'ın şıngırtısıyla açıldı. Beraberinde buz gibi sert bir rüzgarla bir adam girdi içeri. Profesör Azur'un ta kendisi. Uzun paltosu, abonoz rengi, atkısı ise Budist keşişleri kıskandıracak kadar koyu bir safran rengiydi. Şıklığını asi buklelerini zor zapt eden bir fötör şapka tamamlıyordu. Girebilir miyiz diye seslendi içeriye doğru. Peri yerinden ok gibi fırladı. Telaştan ayağı takıldı, az kalsın düşüyordu. Kapıya yaklaşınca Azur'un neden çoğul konuştuğunu anladı. Profesörün yanında sivri burunlu, siyah beyaz, uzun tüylü, koli cinsi bir köpek vardı. Azur şaşkınlıkla baktı. ''Merhaba Peri, bu ne sürpriz? Ne arıyorsun burada?'' ''Kitapçıda çalışıyorum yarı zamanlı olarak.'' ''Peki, şahane. Peki, Spinoza'yı ne yapayım?'' ''Pardon, köpeğimi.'' dedi Azur. ''Dışarısı fazla soğuk da.'' ''Zarar yok, içeri getirebilirsiniz. Spinoza, kapıya yakın bir yerde sizi beklese.'' Ama Profesör Azur arkasında köpeğiyle çoktan içeri girmişti bile. Her ikisi de başlarını kaldırmış dik yürüyorlardı. İki Mısır hiyeroglifi gibi. ''Epeydir gelmemiştim buraya.'' dedi Azur etrafı süzerek. ''Değişmiş. Eskisinden daha büyük görünüyor ve daha aydınlık. Yeniden düzenledik. Eski mobilyaları attık.'' dedi Peri. Spinoza'nın etrafı koklayışını, sonra da en yumuşak minderi bulup bir güzel yerleşmesini seyretti. Profesör Azur sesini kendine has şekilde yükseltip alçaltarak başka konuya geçmişti bile. ''Vitrindeki yasak ağaca bayıldım bu arada. Müthiş fikir.'' Peri gülümsedi. Azura bunun kendi tasarımı ve çalışması olduğunu anlatmak isterdi. Onun yerine aklına gelen ilk şeyi söyleyiverdi. ''Aradığınız belli bir kitap var mıydı?'' ''Yok şu anda.'' dedi Azur. ''Yayıncım gelip okurlar için yedek kitap imzalamamı söyledi. Ben de söz verdim yaparım.'' diye. Gözleri Peri'nin az önce oturduğu koltuğa kaydı. ''Sen mi okuyorsun?'' Peri ayaklarını yere sürttü huzursuzca. ''Evet, daha yeni başladım.'' Azur bir yorum bekledi ama Peri susuverdi. İletişim kurabilecekleri dili henüz keşfetmemiş gibiydiler. Sonunda Peri masayı işaret ederek ''Otursanıza.'' dedi. ''Ben de kitaplarınızı getireyim imzalamanız için. Ne kadar da çok kopya vardı. 7 eser stoktaydı. Diğer ikisi de sipariş edilmişti. Her bir kitaptan 10-15 kopya olunca küçük bir kule inşa edecek kadar kitap çıkmıştı. Profesör Azur bir sandalye çekti, paltosunu attı, bir dolma kalem çıkardı ve sebatla imzalamaya başladı. Peri hocasına bir kahve getirdi. Sonra da onu çaktırmadan izleyebileceği bir köşeye çekildi. Yığının yarısına geldiği zaman Azur durup soran gözlerini Peri'ye dikti. ''Yeni yıl neden ailenle kutlamıyorsun?'' ''Gidemedim.'' dedi Peri. ''Sanki İstanbul hemen oracıkta, kapının dışında bekliyormuş gibi elini savurarak. ''Çok da dert değil. Noel o kadar önemli bir şey değil bizim için.'' Uzun, içe işleyen bir bakış attı Azur. ''Tatili ailenle geçirmediğine üzülmüyorsun yani, öyle mi?'' ''Onu demek istemedim. Sadece yılın bu dönemi Hristiyan öğrenciler için daha önemli diyorum.'' duraksadı. ''Yanlış bir şey mi söylemişti acaba? Sözcüklerini hep dikkatle seçerdi. Buzda yürür gibi temkinli ilerler, bastığı yüzeyi çatlatmış gibi durup durup kontrol ederdi.'' Bu arada Azur dosdoğru baktı ona. Ta içini görebiliyormuş gibi tuhaf bir ışıltı vardı gözlerinde. ''Annenle baban dindarlar mı?'' ''Annemle küçük abim öyle.'' dedi Peri. ''Ama babamla büyük abim pek değiller.'' ''Ah nasıl bölünmüş?'' dedi Azur ilgiyle. ''Dur tahmin edeyim, sen babana yakınsın.'' Yutkundu Peri. ''Şey, evet doğru.'' Azur başını sallayarak kitaplarına geri döndü. ''Peki, ya siz?'' diye sordu Peri çekingen bir sesle. ''Ailenizle mi kutluyorsunuz?'' Azur duymamış gibi kitaplarını imzalamaya devam etti. Bir an kolinin solukları, yaşlı müşterinin horultuları, sarkaçlı saatin tiktakları ve dolma kalemin kağıdın üzerindeki hışırtısından başka ses duyulmadı dükkanda. Azur'un çenesinin kasıldığını, gözlerinin dalgınlaştığını gözlemledi Peri. Tüm bedeni, hatta varlığı daima hareket halindeydi sanki. Profesörün yanındayken ne geçmiş ne gelecek vardı. Yalnızca şimdiki zaman, o da daha şimdiden uçup gidiyordu zaten. Kahvesinden bir yudum aldı Azur. Benim ailem Spinoza artık, artık. Bu kelimeyi söyleyiş şeklinden Peri dokunmaması gereken bir sırra değdiğini hissetti. Özür dilerim. Dolma kalem durdu. Gel seninle bir anlaşma yapalım dedi Azur. Benden şu ana dek o kadar çok af diledin ki bundan sonra korkunç bir şey bile yapsan özür duymak istemiyorum. Söz mü? Yüreğinin göğüs kafesinde hızlandığını hissetti Peri. Öyle akitler vardır ki bu alemde hiç yapmamak daha iyidir. Öyle de olsa tereddüt etmedi. Söz. Güzel. Azur kitap yığınının hepsini imzalamış halde ayağa kalktı. Kahve için teşekkürler. Üstlerine etiket yapıştırırım dedi Peri. İmzalı kitap etiketi. Harika dedi Azur gülümseyerek köpeğine döndü. Haydi Spinoza. Uzun saçlı profesörle uzun tüylü Koli yıllar süren dostluğun mükemmelleştirdiği bir uyumla hareket ederek kapıya yöneldiler. Azur kapı koluna uzanırken duraksayıp döndü Peri'ye baktı. Bak ne diyeceğim. Birkaç eski arkadaş, bir iki meslektaş ve asistanla bir araya gelip yemek yiyeceğiz. Asistanlardan biri akranın sayılır. Sevebilirsin. Yılbaşı gecesi yalnız olmamalısın. İngiltere tuhaf yerdir. Kendini aynı anda hem özgür hem yalnız hissettirir insana. Bize katılmak ister misin? Peri daha ne diyeceğini düşünmeden Azur not defterini çıkarıp bir sayfa koparmış, adresi ve yemeğin saatini yazmıştı bile. Al bir düşün. Baskı altında hissetme kendini. Canın isterse gel. Hiçbir şey getirme. Ne çiçek, ne şarap, ne Türk lokumu. Sadece kendini getir. Kapıyı açıp dışarı çıktı. Kar yağmaya başlamıştı. Taneler rüzgarda amaçsızca dönüp duruyordu. Gökten düşmek yerine döne döne yerden yükseliyorlarmış gibi bir halleri vardı. Bir kar küresinin içindeki şehri andırıyordu Oxford. Harikulade diye mırıldandı Azur. Çok güzel diye onayladı Peri kapıdan sessizce. Sonra hiç beklenmedik bir şey yaptı. Saat geç, hava soğuk, Azur gitmek üzere, kendisi de üstünde kazayla kollarını göğsünde kavuşturmuş tir tir titremekte olduğu halde birden Azur'un kitabı hakkında konuşmaya başladı. Soluğu ağzından çıkarken yoğunlaşıp buhar oluyordu. Kendini tutamıyordu. Profesör, anlamadığım bir şey var. Hayatımızın sürebileceğimiz sayısız olası hayatlardan sadece biri olduğunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki derinden derine hepimiz bunu biliyoruz. Yani mutlu evliliklerde ve başarılı kariyerlerde bile her zaman bir kuşku var, şüphe var, başka bir yol, başka yollar, çoğul. Seçmiş olsaydık hayatımızın nasıl olacağını merak ediyoruz. Kafamızdaki tanrı fikrinin de bir sürü olası tanrı algısından sadece biri olduğunu söylüyorsunuz. Yani ister teist, ister ateist olalım, tanrı konusunda dogmatik davranmanın alemi yok diyorsunuz. Doğru dedi Azur, bakışlarını Peri'nin yüzünde gezdirerek. Kızın bir anda kendini bu kadar iyi ifade edivermesine şaşırmıştı. Ama bu dünyada benim annem gibi dine sığınan, orada dayanma gücü bulan bir sürü insan var. Bilhassa kadınlar, onlar Tanrı'ya ulaşmak için salt tek yol olduğuna ve bu yolu da kendilerinin bildiğine inanıyorlar. Şimdi bu insanlara başka fikirlere de açık olun, kendi doğrularınızdan bu kadar emin olmayın demenin anlamı var mı? Sahip oldukları yegane korumayı ellerinden mi alalım? Tutunacağı bir inancı olmasa delirirdi annem. Araştırmadan, okumadan ezbere inanmak, çoğulculuğun değerini anlayıp kendi görüşünü Tanrı'ya uzanan yegane ya da en üstün yol sanmak yanılsamadır. Mutlaklık ise zaaftır dedi Azur. Mutlak ateizm ya da mutlak dindarlık. Benim için bunların ikisi de aynı derecede sorunlu. Benim görevim inançsızlara bir doz inanç, inananlara ise bir doz şüphecilik aşılamak, hudutları bulandırmak, kategorileri sorgulamak. Ama neden? Azur'un gözleri onu delip geçti. Çünkü tek tipçilik iyi bir şey değildi ondan. Tek tipçiliğin olduğu yerden ne felsefe çıkar ne sanat. Bir kar tanesi gelip şapkasına kondu, bir diğeri de saçına. Bak, dindarlar eleştirel düşünce ve sorgulamanın değerini anlamıyor. Bilim dünyasındaki pek çok akademisyen de inancın insanlar için önemini kavrayamıyor. Bense yepyeni bir dil peşindeyim. Bütün duygularımın uyanık olmasını severim. Hani şu müthiş ahtapot gibi. Felsefeyi, şiiri, sanatı, bilimi harmanlayalım. İkilemleri kaldıralım. Çağımızda kafayı kimlikler ve kurallar ve ayrımlarla o kadar bozduk ki Tanrı felsefesinden uzaklaştık. Ya her şeyi yanlış anlıyorsak ve söyleyecek başka bir şey kalmamıştı. Azur elini kaldırdı veda etmek için. Peri de başını salladı. Adam ve köpek önlerinde uzanan karanlığa doğru yürüdüler. Peri midesinde bir zayıflık, soluğunda bir düzensizlik hissetti. Esrarengiz bir şeyin kıyısında durmuştu. Hem heyecanlanıyor hem ürküyordu. Köşeyi dönene kadar baktı arkalarından. Sıradan bir an değildi bu. İnsan aşka teslim olduğu anı her zaman bilirdi. Medyum, İstanbul 2016. Havadaki pahalı parfüm kokularına karışan kahve, konyak ve pro aromaları odaya döner dönmez çarptı Peri'yi. Aklı hala Şirin'in telesekreterine bıraktığı mesajdayken birkaç metre ötesindeki medyumu fark etti birden. Adam yüzünde halinden hoşnut bir gülümsemeyle grotesk bir oryantalist fantezideki sultan gibi etrafı ona yaranmaya çalışan kadınlarla sarılı halde bir koltuğa oturmuştu. Kahve fanına bakılmasını sabırla bekleyen Amerikan fon yöneticisi de oradaydı. Peri sosyal davranış kurallarını hiçe sayarak erkeklerin oluşturduğu çembere yöneldi. Prolardan çıkan gri mavi bir bulut tabakasının altındaki grubun ortasına, kocasının karşısına yerleşti. Adnan elini Peri'nin omzuna koyup hafifçe sıktı. Sıkıldın mı anlamına gelen bir şifreydi bu aralarında. Peri de onun elini iki kez sıktı. İyiyim demekti bu da. Yazın bunu bir kenara. Orta Doğu haritası yeniden çizilecek diyordu milliyetçi mimar o esnada. Büyük projeleri var batılı güçlerin. Ah, Müslümanların refaha ermesini istemezler zaten diyerek lafa katıldı muhafazakar medya patronu. Evet ama Türkiye artık aynı Türkiye değil dedi mimar. Uysal kuzu değiliz. Avrupa'nın hasta adamı hiç değiliz. Bizden o kadar korkuyorlar ki ortalığı karıştırmak için yapmayacakları şey yok. Belli ki medya patronu da aynı fikirdeydi. Nasıl fesat çıkaracaklarını biliyorlar. Görünmez bir el düğmeye basıyor, her şey yeniden alevleniyor, kan ve şiddet. Hepimizin uyanık olması gerek. Erkek konuklar dikkatle dinliyorlardı. Kimisi başıyla onaylayarak, kimisi sessizce. Bu tarz konuşmaları ciddiye almayan, komplo teorilerinden haz etmeyen Peri ayağa kalktı. Odanın karşı tarafına geçerek kadınların grubuna yaklaştı. Onu gören reklamcı kadın eğilip medyumun kulağına bir şeyler fısıldadı hemen. Adam kaşlarını çatarak söylenenleri dinledi. Sonra başını kaldırıp Peri'ye baktı. ''Konuğunuz bize neden katılmıyor?'' diye sordu medyum. Kucağında pomponla yakınında oturan iş kadınına. İltifat duymaya ve ilgi görmeye alışmış tüm insanlar gibi her kim onunla ilgilenmezse ona takılmıştı zihni. Yani Peri'ye. İş kadını hemen ayağa kalktı. Bir eli pomponun karnının altında, diğeriyle Peri'yi tutarak onu nazikçe ama kararlılıkla şeref konuğuna doğru çekti. ''Peri'yle tanışmış mıydınız?'' dedi iş kadını medyuma. O da sizin gibi geç kaldı bu akşam. Gelirken yolda bir kaza geçirmiş. Geçmiş olsun. Ucuz atlatmışsınız anlaşılan dedi adam Peri'nin bandajlı eline bakarak. Önemli bir şey değil dedi Peri. Bence bir hediyeyi hak etmişsiniz bunca badireden sonra. Bir bakayım geleceğinizde ne var. Ayağa kalkarken göz kırparak ekledi. Bedavaya. Adamın iki yanında oturmuş sıralarının gelmesini bekleyen iki konuk, gazetecinin kız arkadaşıyla reklamcı kadın pek hoşlanmadılar bu işten. ''Sizi meşgul etmeyeyim, bekleyenleriniz var.'' dedi Peri. ''Aman estağfurullah, ben herkes için geldim buraya.'' Bir şey söylemeyi planlamış ama sonra kendine saklamaya karar vermiş gibi bir gülümseme yayıldı adamın yüzüne. ''Gene de fal baktırmak falan istemiyorum.'' dedi Peri inatla. Güldü adam ama gözlerine sert bir ışıltı yerleşti. ''Bu işi 25 yıldır yapıyorum. Geleceğini bilmek istemeyen bir kadınla tanışmadım henüz.'' ''Peki ya geçmişi?'' dedi reklamcı kadın fırsattan istifade. ''Pek inanmam böyle şeylere.'' dedi Peri ani bir cesaretle. ''Sevmem de.'' ''Anlıyorum.'' dedi adam ve elini uzattı. ''Gene de memnun oldum tanıştığımıza.'' Boş bulunan Peri neredeyse refleks olarak uzattı elini. Tokalaşmak yerine onu bileğinden yakaladı medyum. Tuttu birkaç saniye. Aralarında bir şey geçti sanki. Bir iğnelenme hissi. Onlarca iğne aynı anda batmış gibi. ''Şarlatanlara inanmayın.'' dedi adam. ''Ama hakiki medyumlara güvenin.'' ''Ay medyumumuz en iyisidir, diğerlerine benzemez.'' diye doğruladı iş kadını. ''Belki başka bir zaman.'' dedi Peri elini geri çekerek. Daha bir adım uzaklaşmıştı ki medyumun sesi yetişti arkasından. ''Birini özlüyorsun.'' Peri omzunun üstünden adama baktı. ''Ne dediniz?'' Adam daha yakına geldi. ''Sevdiğim birini, kaybettiğim birini.'' Peri hızla toparladı kendini. ''Herhalde aynı şey dünyadaki kadınların ve erkeklerin yarısı için geçerlidir.'' Sesinde sahte bir neşeyle kahkaha attı medyum. ''Bu farklı ama.'' Farkında olmadan kollarını göğsünün üstünde kavuşturdu Peri. Bu adamla daha fazla temas kurmamaya kararlıydı. ''Bu kişinin isminin ilk harfini görebiliyorum.'' dedi medyum bir sır verecekmiş gibi sesini alçaltarak. ama yine de bütün diğer kadınların duyabileceği şekilde. A harfi. Erkek isimlerinin çoğu A ile başlar dedi peri bütün dünyada. Ne yapacağım biliyor musunuz? Sizi herkesin önünde utandırmamak için bir peçeteye yazacağım. Kızım koş diye seslendi iş kadını cıvıldar gibi. Bize bir kalem getir, acele et. Reklamcı kadın hınzırca atıldı. Madem eski hikaye biz de duysaydık. Eski olduğunu kim söyledi dedi medyum gözlerini periden ayırmadan. Canlı bu, taze. Nefes alıyor. Geçmişi bugün de yaşıyor. İçinde fırtınalar kopsa da sakin durmayı başardı peri. Tek istediği medyumun onu rahat bırakmasıydı. Sadece o da değil, bütün bu kadınlar ve bütün bu erkekler ve bitmeyen kaosuyla bu devasa şehir. Hepsinden uzak durmak istiyordu şu an. Hizmetçi elinde istenen cisimle o kadar hızlıca belirdi ki gören de bu anı beklediğini sanırdı. Medyum gösterişli bir tavırla peçeteyi kıvırarak diğerlerinin göremeyeceği şekilde içine bir şeyler karaladı. Hediye mi olsun dedi periye verirken. Peki, sağ olun. Gene teşekkür etmişti gereksiz yere. Azur'un teorisini haklı çıkarmak istercesine. Kadınlardan ayrıldı, terasa çıktı. Denize baktı. Balıkçı teknesi çoktan gitmişti. Motorunu bağırtarak bir araba geçti yoldan. Açık camlarından bangır bangır müzik saçarak. Kim gecenin bu kör saatinde böyle yüksek perdeden müzik çalardı? Nasıl bir erkek? Hep erkek olurdu zira bunu yapan sürücüler. Bir insanın geceye ve uyuyan şehre meydan okumak istercesine yabancı dilde bir şarkıyı kişisel marşıymış gibi sonuna kadar açarak boş yollarda hız yapmasına sebep olan neydi acaba? Medyumun verdiği katlanmış peçeteyi açtı. Oraya buruşturulmuş yüzeye üç dişi figür çizilmişti. Üç bilge maymun misali. Şirin, Mona, Peri. Birinci ve ikincinin altında şunlar yazılıydı. Kötü bir şey gördü. Kötü bir şey duydu. Üçüncünün altında ise şu cümle vardı. Kötü bir şey yaptı. Peri dikkatle baktı hayvana. Bir eli bandajlıydı. Evet, hiç şüphe yoktu. Üçüncü maymun, kötülük eden maymun oydu. Ayrım sonu, sayfa 309.